Ayrım 29, Koryanel, Wolfgang Schorlau, sayfa 281. 64, Nargile'nin Suyu. Her Profesör Doktor Stern, ismim Gerhard Braun dedi. Stern'in dairesinin kapısında duran adam, adli tıbbın güvenliğini sağlayan firmanın sorumlusuyum. Bu bey de iş arkadaşım Heiner Jung. Frau Profesör Kuhlmann'dan onu ziyaret ettiğiniz saatlerde kendisinin 3 anahtarının kaybolduğunu öğrendik. Nasıl kaybolduklarını da anlayamadık. Belki siz bize bu bilmecenin çözümünde yardımcı olursunuz diye düşündük.
Sevinirim. Bir şey çalınmış mı? Belki bir ceset. Eskiden ceset hırsızlığı oldukça karlı bir iş koluydu. Biliyor musunuz ki?
Frau Kuhlmann'ı nişanlınızla beraber mi ziyaret ettiniz?
Evet, kendisine nişanlımı takdim ettim.
Yani evlenmek istiyorsunuz.
Ya evet, ama düşündüm, taşındım, sonunda bu plandan vazgeçtim. Bir düğün olmayacak maalesef.
Yazık, sorabilir miyim niçin?
Şöyle söyleyeyim, hanımefendi artık benimle değil.
Anlıyorum, üzüldüm. Bir şeyler, herhangi bir şey. Eliyle bir şey alıp cebine koyar gibi bir jest yaptı Brown. Götürdü mü yanında?
Evet, götürdü denilebilir diye gakladı Stern, galibimi ve bütün nakdimi.
Polise başvurdunuz mu?
Hayır, olur mu hiç öyle şey? Kayıp meblağı hayat tecrübesi hesabında alacağı kaydettim.
Nişanlınızla beraber Frau Kilman'ın yanındayken profesör bir polisle konuşmak üzere odasını terk etmiş.
Evet, doğru hatırlıyorum bunu.
Bu süre zarfında nişanlınız ya da eski nişanlınız hiç tek başına kaldı mı odada?
Stern gözlerini karşısında oturan adama dikip düşündü.
Evet, gerçekten de yalnız kaldı. Frau Kuhlmann dışarı çıktığında ben de bürodan çıkıp tuvalete gittim. Ama sadece kısa bir süre. Küçük su yani, anlarsınız.
Nişanlınızın bu süre zarfında Frau Kuhlmann'ın anahtarlığını alıp içinden 3 anahtarı çıkartıp diğerlerini siz geri dönmeden masanın üzerine bırakmış olması mümkün mü sizce?
Beyler, bahis konusu olan cinsi latiflerin mizacıysa imkansız diyebileceğim hiçbir şey yoktur.
Hanımefendinin adresi var mı sizde?
Hayır, yeni adresi yok. Cep telefonu da cevap vermiyor, onu da denedim.
Teşekkür ederiz bilgiler için Herr Profesör. Bir konu daha. Frau Kuhlmann'ı ziyaret eden polisi tanıyor musunuz?
Tabii tanıyorum. LKA'dan Herr Bauer. Emekli olmadan önce beraberce bir vakayı...
Çok teşekkürler. Bizim için artık her şey açıklığa kavuştu. Şimdi kalkmamız gerekiyor.
Güzel bir gün diliyorum size beyler.
Stern adamlar gider gitmez telefona sarılıp Bauer'ı aradı.
Biraz evvel tuhaf ziyaretçilerim vardı. İki adam hesapta enstitüye güvenlik hizmeti veren şirkettenmişler. Güzel bir hikaye anlattım onlara. Dedim ki...
Sonra Bauer'e biraz evvel adamlarla konuştuklarını anlattı. Evet, çok güzel halletmişsiniz Herr Profesör. Artık rahatlamışlardır muhtemelen dedi Bauer. Stern telefonu kapattı. Marius Bauer hala elindeki telefona bakıyordu. Çok güzel Herr Profesör diye mırıldandı kendi kendine. Ama beni arayarak büyük bir hata yaptınız. 65. Samsung'la bir görüşme. Evet, bana anlatacağınız yeni bir şey var mı öğrenmek istemiştim dedi telefondaki metalik ses. Karıştırıcıdan geçmiş olmasına rağmen denklerin kulağına dostane gelmişti. Saçma diye düşündü hemen. Bu söylediği tamamen anlamsızdı. Karıştırıcı sesteki en ufak duygu izini dahi yok etmek üzere geliştirilmiş bir aletti. Olayı buydu yani. Evet, son görüşmemizdekinden çok daha fazla şey biliyorum artık dedi Denkler, ama hadisede bir dizi açıklayamadığım çelişki var.
Anlatın.
Denkler meçhul kişiye biraz evvel arkadaşlarına anlattığı noktaları sıraladı. Önce iki neonazinin ölümünün bir infaz olduğunu destekleyen, sonra da buna karşı görünen argümanları etraflıca açıkladı. Hattın diğer ucundaki kişi ilgiyle dinliyordu. En azından Denkler öyle hissediyordu. Ara sıra onun açıklamalarını kesip sorular soruyordu. Denkler anlatacaklarını bitirdiğinde iyi bir iş çıkarmışsınız dedi metalik ses. Devam edecek misiniz?
Evet, ama benim de bir sorum olacak.
Evet, sorun.
Nopper'in bütün bu hikayeyle ilgisi ne?
Turingen'de ipleri elinde tutan o, bunu zaten biliyorsunuz herhalde değil mi?
Evet, biliyorum.
Güzel, araştırmalarınıza devam edin. Size yine para yollayacağım.
Sonra hat kesildi. Dengler Basta'ya, Olga'nın ve dostlarının yanına döndü. 66. Yalan ifadeler. Dengler ertesi gün yine dosyalar ve belgeler dünyasına daldı. Okuyor, notlar alıyordu. Dosyalara daha önce konulmuş bir kayıt, BKA'lı meslektaşlarının bulunan iki fişek kovanının ortaya attığı bilmeceyle meşgul olmuş olduklarını işaret ediyordu. Motokaravanın arka kısmında yere oturur, pompalıyı yemine yaslar, namlunun ucunu ağzına sokar ve kendini öldürür. Mundlos'un otopsi sonucuna motokaravanın arka tarafında uçup giden tavan kaplaması ile ilgili tanık ifadesine, ikinci Breneke kovanının durumuna göre kovanın pompalı tüfekten dışarı atılması sadece aşağıdan yukarı yapılan atışla mümkün olabilir. Yani Mundlos bir eliyle tetiği çektikten sonra diğer eliyle kovanı dışarı atacak kundak hareketini mi yapmış? Bu nasıl ipe sapa gelmez bir saçmalık? Dosyaya düşülen bu kayıt bulunan ikinci boş kovanı kulağa kabul edilebilir gelen bir sözde mantıkla izah etme çabasından ibaretti. Dosyaları üstün körü okuyanlar ya da dosyalarda yazanların objektif bir betimlemede bulunduğuna kesin bir güven duyan ve bu nedenle mantık çelişkilerinin olabileceğini hiç hesaba katmayanlar için. Çünkü Tanrı aşkına beyninin üçte ikisi o anda paramparça olan kafasından uçup giden Mundlos silahı nasıl doldurabilirdi? Bu satırları kaleme alan meslektaşının kendi yazdıklarını ciddiye almadığından emindi. İki boş kovan bulunmuş olmasını bir şekilde izah etmek zorunda kalan polisin kendisini ne kadar çaresiz hissettiğini tasavvur edebiliyordu Dengler. Eldeki bu kanıtlardan hareketle akla yakın olan yoruma varması halinde Mundlos'u başka biri vurmuş olmalı. Yukarılardan gelen talimata aykırı hareket etmiş olacaktı. Dengler bundan sonraki sayfalara düşülen kayıtlarda meslektaşlarının nasıl hokkabazlıklar yaptıklarını, federal mecliste milletvekillerine nasıl yanlış olduğu besbelli yeni bulgular sunulduğunu ve bunların da daha sonra nasıl Beate Shape ve diğerlerine karşı açılan davada iddianamenin bir parçası olabildiğini gördü. BKA'nın düştüğü bir not şöyleydi. Mundlos kağıtlarla motokaravanın içerisinde bir ateş yakar. Bernhard o anda ölmüş olmalı. Dolayısıyla ciğerlerde duman yok. Yangın uzmanımız motokaravanın ortasında kağıtla ateşlenen bir yangından yola çıkıyor. Burada U ve Mundlos'un ciğerlerinde de duman olmadığına dair hiçbir not yok. Milletvekilleri de kandırılmış. Marley's ona federal meclisteki İçişleri Komisyonu'nun kamuoyuna kapalı bir oturumunun tutanaklarını göndermişti. Yukarıdaki kaydın kurum içinde hazırlandığı gün, yani 21 Kasım 2011'de o dönem BKA'nın başında olan York Zirke'de İçişleri Komisyonu'nun oturumunda milletvekillerine şu yalanı servis ediyordu. Motokaravanda yapılan ilk tespitlerin ışığında suçlulardan birinin ciğerinde kurum parçacıkları bulunmadığı, diğerinde ise bulunduğu bilgisine sahibiz. Bu da büyük bir ihtimalle birinin önce diğerini vurduğu, sonra motokaravanı ateşe verip ardından kendisini vurduğuna işaret ediyor. En azından şimdiye kadar elde edilen bulgulardan yola çıkılarak varılan kriminalistik hipotez budur. Eknot, 21.11.2011 tarihli Federal Meclis İçişleri Araştırma Komisyonu tutanağı sayfa 6. Ve devamen. Bunun ötesinde motokaravanda ölüm, bilfiil kullanılmış olan bir silah bulduk. Bundan yola çıkarak olay akışını ikiliden biri kafasına silah dayanarak yapılan bir atışla öldürülmesi, diğerinin de silahı ağzına sokup ateş ederek intihar etmesi şeklinde canlandırıyoruz. Bu iki aksiyonun arasında motokaravanda kundaklanmış olmalı. Bu yüzden şöyle demiştim, ikiliden birinin ciğerinde otopside kurum bulduk, diğerinde yoktu. Bundan da esasen olay sırası ortaya çıkıyor, kim kimi? Eknot, 21.11.2011 tarihli Federal Meclis İçişleri Araştırma Komisyonu tutanağı sayfa 34. Bu açık seçik bir yalan ifadeydi. Dengler işi sağlama almak için otopsi raporlarının tutanaklarını bir kere daha okudu. Hiç tereddüte yer bırakmıyordu tutanaklar. Ne Bernhard'da, kurum soluma ya da kurum yutmayı işaret eden bulgular saptanamamıştır. Eknot otopsi tutanağı U.B. Bernhard 5.11.2011 Yena Adli Tıp. Ne de Mundlos'ta.
Kurum soluma ya da kurum yutmayı işaret eden bulgular saptanamamıştır. Eknot otopsi tutanağı Uwe Mundlos, 5-11-2011 Jena Adli Tıp. Nihayet dönemin federal başsavcısı Harald Range de aynı durumda bizzat tamamlıyordu yalan ifadeyi. Zannediyorum şöyle söylemek kabil. Şu ana kadar elimizde olan otopsi sonuçlarına göre Herr Mundlos önce Herr Bernhardt'ı vurmuş, sonra da kendi hayatına son vermiş. Eknot, 21-11-2011 tarihli Federal Meclis İçişleri Araştırma Komisyonu tutanağı sayfa 34. Bu iki beyefendi bilerek mi gerçeğe uymayan şeyler söylemişlerdi, yoksa başka birinin kaleme aldığı bir metni mi okumuşlardı sadece? Denkler için bu önemli değildi. Yine federal başsavcının Münih'te sürmekte olan davadaki iddianamesini açınca BKA'nın hiçbir kanıtla desteklenmeyen cinayet, kundaklama, intihar hipotezi orada da karşısına çıktı. Uwe Mundlos ve Uwe Bernhardt, Eisenach Stregda'da işledikleri suçtan sonra kaçtıkları Am Schaffrein sokağında park edilmiş motokaravanda bulunduklarında bir makineli tabancayla yürüyerek yaklaşan polis memurlarına ortaya çıkarılmalarını engellemek ve kimlikleri tespit edilmeden kaçmak maksadıyla öldürme amacıyla ateş açtılar. İlk atıştan sonra silah tutukluk yaptı. Memurlar siper alabildiler. Artık kaçmanın mümkün olmadığını anladıklarında motokaravanı ateşe verdiler. Bulunmaları halinde ne yapacaklarına dair önceden aldıkları karar uyarınca kendilerini öldürdüler. Uwe Mundlos önce Uwe Bernhardt'ı, sonra kendini vurdu. Bu iki şahsın 4 Kasım 2011 tarihinde ölmeleriyle terörist NSU organizasyonu da ortadan kalkmış oldu. Eknot, 14 Mayıs 2013'te savcı Herbert Diemer, Münih'teki NSU davasında Beate Schäpe ve National Sozialistischer Untergrund, yani NSU terör hücresine yardım ve yataklık zanlıları Andre Eminger, Holger Gerlach, Karsten Schulze ve Ralf Wohlebe'ne karşı açılan davanın iddianamesini okumaya başladı. Denkler kafasını avuçlarına yasladı. Son derece yorgun hissediyordu kendisini. 67. Elektrik akımı altında. İki polis henüz yanmaya başlamamış motokaravana yaklaştıklarında ne duymuşlardı? Sanki sandalye çekiliyormuş gibi bir gürültü. Denkler fotoğraflara bakıp olay yerinden toplanan kanıtların listesini bir kez daha inceledi. Motokaravanda sandalye yoktu. Her birine iki kişinin sığabileceği iki banklı bir oturma grubu vardı. Banklardan biri şoför mahalline dönüktü. Diğer bank onun karşısındaydı. Aralarında da bir masa bulunuyordu. Çekilen sandalyeler, sonra atışlar ya da patlama sesleri, ya da araba kapılarının hızla çarpılmasına benzeyen sesler. Neler olmuştu bu olay mahallinde? Doktor Schweikert geldi aklına. Dosyaları okuyun. Sarih ve doğru bilgi içerir dosyalar. Genellikle aradığınız her şeyi dosyalarda bulabilirsiniz. Sadece doğru bir biçimde okumayı bilmek gerekir. Eisenach yakınlarındaki Stregda'daki olay mahalline vardığımızda Başkomiser L ve Emniyet Müdürü Stenzel, Gotha Polis Merkezi Müdürü tarafından durum hakkında bilgilendirildik. Bu esnada itfaiyenin motokaravanı dışarıdan içeri doğru söndürdüğünü öğrendik. Bu yüzden bütün iç mekan söndürme suyuyla ıslanmıştı. Ayrıca aracın dışında ve içinde yapılması gereken bütün belgeleme çalışmaları Eisenach itfaiyesi, Eisenach emniyetinden polis memurları ve olay yeri inceleme uzmanları ve Gotha KPI'nin, yani cinayet masası, hazır kuvvet ekibinden polisler tarafından gerçekleştirilmişti. Motokaravanın yaşam alanında masanın altındaki bir akü takviye cihazına bağlı fişi operasyonu yöneten polis müdürü Stenzel çekti. İşte tam bu noktada şaşkınlıkla kala kalmıştı ilk okuduğunda da. Profesyonelliğe hiçbir şekilde uymuyordu bu yapılan. Ne fişiydi bu? Nereden çıkmıştı? Denkler cihazın göründüğü olay mahalli fotoğrafını aradı. Gayet sarihti fotoğrafta. Neredeyse hiç hasar görmemiş bir durumda masanın altında hemen motokaravanın arka kısmına bakan oturma bankının önünde pencere tarafındaydı. Bir el çantası boyutlarındaydı aşağı yukarı. Eski meslektaşları münhasıran akü takviye cihazının da fotoğraflarını çekmişlerdi.
Olay yeri tespit tutanaklarında şöyle yazıyordu. Tip, taşınabilir akü takviye cihazı. Marka Cartrand, model Power Station Super Plus, renk gri siyah. 5 Kasım 2011 tarihinde emniyet altına alındı. Bulunduğu yer, sağdaki bankın altında zeminde. Denkler belgeleri karıştırmaya başladı. Motokaravanın kiralama sözleşmesini aradı. Takviye cihazı pakete dahil değildi. Hangi sebeple böyle bir aleti yanlarına almış olabilirlerdi? Denkler taşınabilir cihazı motokaravanın içindeki her cümercin ortasında gösteren fotoğrafı olabildiğince büyüttü. Şimdi cihazdan kablolar çıktı ve birkaçının masanın üzerine uzandığı açıkça görülüyordu. Gözleri acıyordu. Elinin ayasıyla yüzünü sıvazladı. Yavaş yavaş tekrar uyandığını hissediyordu. İçindeki avcı içgüdüsü BKA günlerinden çok iyi bildiği bu tutku uyanıyordu. Olay mahallinde bulunan kanıtların listesini taradı ve sonunda meslektaşlarının masanın üzerinde ne bulduklarını tespit etti. Eknot: olay yeri incelemenin olay yerinde bulup kayda geçirdiği kanıtların listesi. Tip: elektronik parçaların erimiş kalıntıları. Kısmen çok belirgin yangın izleri var. 5 Kasım 2011 tarihinde emniyet altına alındı. Bulunduğu yer motokaravanın içindeki masadan. Sonra Eisenach polisinin operasyon raporunda yazılanları hatırladı. Masanın altında ise ne işe yaradığını tespit edemediğim bir cihaz vardı. Üzerinde kırmızı diyot gibi bir ışık yanıyordu ve bir takım kabloların bu aygıta bağlı olduğu görülüyordu. Bu bir ateşleme mekanizması mıydı yoksa sıradan zararsız bir cihaz mı? İlk bakışta anlaşılamıyordu. Denkler gözlerini kapayıp kendisini Stenzel'in yerine koymayı denedi. Stenzel gibi açtı motokaravanın kapısını ve içeri girdi. Solunda yerde yatan bir silüet gördü. Yine solda aracın dibinde kafasının yarısı uçmuş bir adam oturuyordu yerde. Kesinlikle ölmüştü. Ama Stenzel aynı şeyi daha önde yatan diğeri için bu kadar kesinlikle söyleyebilir miydi? Bauernhardt'ın nasıl bulunduğunu gösteren fotoğrafa baktı. Ceset yangın cürufunun altında yatıyor, yüzü görünmüyordu. Stenzel bu insanın yaşıyor olma ihtimaliyle ilgilenmemişti bile. Etrafa bakınmış ve akü takviye cihazına bağlı fişi çıkartmıştı. Ne anlamı olabilirdi bunun? Ben nasıl hareket ederdim onun yerinde olsam? Kesinlikle onun gibi değil. Sıradan herhangi bir polis Stenzel gibi davranır mıydı? Belki gerçekten ölmüş ama belki de sadece yaralı bir insanla, bir banka soyguncusu olsa bile ilgilenmemek. Çıplak elle fişi çekmek, bir takım kabloların bağlı olduğu ilk bakışta görülen bir aleti akü takviye cihazına bağlayan fişi çekmek. Böylelikle izleri yok etmek, hatta belki de daha beteri yeni bir yangına, belki de bir patlamaya sebebiyet vermek. Neden? İnternette akü takviye cihazını üreten firmanın sayfasını açtı. Power Station Super Plus, 12 volt elektrik sistemi olan makineler için marş takviyesi veya 12 volt elektrik kaynağı veya mini kompresör fonksiyonuyla mobil olarak kullanılabilir. Bu akü takviye cihazıyla otomobillere marş takviyesi yapılabilirdi. Aletin kuvvetli aküsüyle 12 volt elektrik sistemi olan makineler işletilebilir, gerektiğinde bu makinelerin bataryaları doldurulabilirdi. Yani aynı zamanda bir şarj aletiydi de, otomobil akülerini değilse bile cep telefonları ve benzer küçük elektrikli aletlerin bataryalarını doldurmak mümkündü bu cihazla. Dengler sandalyesine yaslandı. Şimdi her şeyi bir daha baştan alalım dedi kendi kendine. Nasıl bir yol izlemişti şu Stenzel? Hemen olay mahalline intikal etmesinin ardından yaptığı tuhaf hatalara daha sonra şu çok belirgin yanlışlar eklenmişti. Motokaravanı çelik alatlı bir vinçle 40 derece eğimli bir rampanın üzerinden bir çekicinin yükleme alanına çektirmişti. Bunun neticesinde aracın içerisindeki cesetler, itfaiyenin söndürme suyu, yangın cürufu, silahlar, yani pratik olarak bütün kanıtlar alt üst olmuş ve birbirine karışmıştı. Talimatlara uygun normal hareket tarzı, olay mahalline giriş çıkışın engellenmesi, üzerine bir tente yerleştirilmesi, olay yeri incelemenin uzman ve teknikerlerinin işini yapması... Stenzel böyle davranmak yerine olay mahallini tahrip etmişti, hem de bilerek. Belki de iki neonazinin infazının ardından ortalığı toplayıp katillerin izlerini silmişti. İtfaiyenin çektiği fotoğrafların yok olmasını sağlamıştı. Elektrikli bir aygıta bağlı olan fişi gayet bilinçli olarak çekmiş, hemen sonra da bir tabancayı çekip çıkartmıştı yangın döküntüsünün arasından. Soruşturmada daha sonra çok önemli bir rol oynayacak bir silahtı bu. Sanki bunu bilirmiş gibi. Hepsi kocaman bir tiyatro. O zaman fişin çekilmesine bir suçun örtbas edilmesiyle alakalı olmalı diye düşündü Denkler. Stenzel bir güç kaynağına bağlanmış bir takım elektronik aletlerin fişini çekiyor. Üstelik öyle görünüyor ki bunlarda hala elektrik akımı var. Bu bayağı maceracı bir hareket. Hatta hayati tehlike oluşturabilecek bir iş. Bir anda çözüme çok yaklaştığı hissine kapıldı Denkler.
29. ayrımın sonu. Sayfa 292.